Ayrım 13.
Sayfa 151. Söğüt dallarının sallantısı, çeşmenin tek düze sesi, Ağustos böceklerinin uyuşturucu gürültüsü, göz kapakları üstünde çöken sıcakla bir ağırlık geldi onlara da. Andra ile Leonidas da sırt üstü toprağa bıraktılar kendilerini, hemen de uyudular. Kaç gündür hapishanede gözüne günde bir saat olsun uyku girmeyen kaptan, asılmasına en çok 40 saat kaldığını hesaplaya hesaplaya uyuyup kalamazdı elbet. 3-5 dakikalık bir yorgunluk çıkarmaktı onunkisi. Az önce bağdaş kurup oturmuş cigarasını içerken Çotul köyüne bakıyordu. Köyün nalbantı yakın tanıdığıydı. Şimdi fırlasalar jandarmaların önünden hendeklere harman yığınları gerisine sine sine kaybolsalar. Gece nalbant kırardı bileklerindeki kelepçeyi. Ah, kolları birbirine kelepçeli iki kişinin kaçması, tek kişinin kaçmasından çok daha zordu. İkisinden biri adamını biraz uzun ya da kısa atacak, kösteklenecek olsa çok zor olurdu bir daha doğrulup dengelerini bulmaları. Öyleyse jandarmaları kollamaya başladı yan gözle. Süzüldüklerini gördü. Bir uyuyacak olurlarsa sırt üstü bıraktı kendini. Uyur göründü. Az sonra kuvvetli soluk alışlarını kesmiş, kulağı sesle bekliyordu. Jandarmaların sırtlarını toprağa verdiklerini duydu. Oğlu dayanamamış uyumuştu yanında. Çok geçmeden jandarmaların uykulu kımıldanışlarını ayırt etti. Oğlunu uyandırsa yürüyüp usulca gitseler. Jandarmalar her dakika uyanabilirlerdi arkalarından. Biraz daha düşündü. Sağda solda yumruk büyüklüğünde taşlar vardı. Oğlunu uyandırsa kelepçesiz elleriyle birer taş kavrasalar, indirseler jandarmaların başlarına. Hayır, sabahtan bu yana birlikteydiler. Onlar daha dipçiklerin ucuyla dokunmamıştılar kendilerine. Şöyle onların da canını yakmadan, bileğini hafif hafif oynatarak oğlunu uyandırdı. Susmasını, yanı sıra ağır ağır jandarmalara doğru kaymasını işaret etti. Baba oğul yattıkları yerde sırt üstü kayarak jandarmalara yaklaşmaya başladılar. Bir adım kayıyor, biraz bekliyor, sonra bir adım daha sırt üstü sürünerek yol alıyorlardı. Jandarmalar delikanlılığın tam sağlıklı tasasız uykusu içindeydiler. Başları sağa sola düşüyor, rahatlığını bulmuş elleri kollarıyla açılıp yayılıyorlardı. Leonidas'ın tüfeği ikisinin arasında, Andrea'nın tüfeği ise çeşmeye doğru kalıyordu. İkisinin ayak ucuna yaklaştıkları sırada kaptan dirseği üstünde doğruldu, oğluna bir baş işareti verdi. Biraz daha çeşmeye doğru kaydılar. Kaptan birden sol elini attı. Andrea'nın mavzerini kaptı. Kabzasından kavradı. Baş parmağıyla emniyetini devirip işaret parmağı tetikte tüfeği oğluna doğru tuttu. Mekanizmayı açıp kapamasını işaret etti. İsmail kelepçesiz sağ eliyle mekanizmayı açtı, kapadı. Fişek namluya sürülmüştü. Mekanizmanın gürültüsü Leonidas'ı uyandırdı. Zeytin yeşili gözleri aralandı. Ne oluyor diye önce solundaki söğüt ağacına doğru baktı. Kaptanla oğlu yerlerinde yoktu. Başını sağa çevirirken Arif kaplanın kocaman sakalıyla başı üstünde dikilmiş gördü. Kaptan elinde tabanca gibi duran mavzerin namlusunu göğsüne yaklaştırmış, ses çıkarmamasını fısıldıyordu dudakları arasından. Yattığı yerde kollarını geriye atıp teslim olurken İsmail eğildi, onun mavzerini yanından çekti, aldı. Baba oğul ellerinde mavzerler, üç adım geri açıldılar. Kaptan oğlunun elindeki tüfeği kelepçeli eliyle kavradı. Baş parmağının tersiyle emniyetini devirdi. Oğluna tuttu, İsmail mekanizmasını açıp kapayarak ona da fişek sürdü. Kelepçesiz sağ eliyle tüfeği babasından aldı. Andrea hala uyuyordu. Kaptan Leonidas'a uyandır dedi. Leonidas omzundan sarstı, Andrea sıçradı, dirsekleri üstüne doğrularak uyandı. Daha gözlerini açarken tüfeğini aramıştı. Karşısında kaptanın elinde gördü. Kendiliğinden küfür çıktı ağzından. Ah, anasını sattığım! Çabuk toparlandı. Küfürü yarıda kesti, iki askerin canına kıymış bir katil, bir komitacı olduğunu hatırladı karşısındakinin. Allah'ın yok mu be kaptan senin? Ne kötülük gördün bizden? Kaptan gürültü etme dedi. Canınıza kastım yok. Bileğindeki kelepçeyi salladı. Bunun anahtarı hanginizde? İki jandarma aralarında bakıştılar. Andrea bende dedi. Öyleyse gel aç. Tüfeğini Leonidas'a doğrulttu. Sen yerinde kal. Andrea geldi, kilidini açtı, kelepçeyi Arif kaptan ile oğlunun bileğinden aldı. Kaptan boş kalan elinin tersiyle hafifçe iterek geriye uzaklaştırdı Andrea'yı. Açıl bakalım şöyle. Tüfeği sol elinden sağ eline aktardı. Andrea sarardı, kuşkulanmıştı. Yoksa ama tüfeğin namlusunu yere doğru tutuyordu kaptan. Yoksa ne? Vuracaksın sandım bizi. Kaptan iç çekti. Sizi neden vurayım be oğlum? Sizinle alıp veremediğimiz ne? Bizimkisi hep can derdi. O zaman karımı, kızımı, taylarımı öldürmüşlerdi. Komşumu vurmuşlardı. Bizi de vuracaklardı. Bizimkisi o zaman da can derdiydi, şimdi de can derdi. Hakkınızı helal edin. Birbirimizin burnunu kanatmadan ayrılalım. Leonidas omuz silkti. Kaptanı haklı gördüğü anlamına geliyordu bu kez duruşu. Andrea mırıldandı. Öyle ama... Söyle, cezasız bırakmazlar bizi. Kaptan, nasıl olsa asmazlar dedi. Aşağıda Nozel Gölü'nü gösterdi. Gölün karşı kıyısında büyük bir ceviz ağacı vardı. Ceviz ağacının çizgisinde gölün kıyısı sazlıktı. Andrea ile Leonidas'a cezaların ağırlaştırılmaması için tüfeğini o sazlığa bırakacaklarını söyledi. Onlar gölün karşı kıyısına geçinceye kadar bir saat yerlerinden kımıldamamalarını istedi. Baba oğul çeşmeden bir daha su içip yola indiler. Araba yolunu bu kez solda bırakıp tarlalar arasındaki yaya yolundan göle doğru vurdular. 300-400 adım açılınca geriye baktılar. Jandarmalar çeşmenin başında durmuş, onların uzaklaşmasını izliyorlardı. Kaptan elindeki tüfeği kaldırıp bir kez daha gölü işaret etti onlara. Önüne dönüp yürürlerken yine Allah büyük diye söylendi. Bu kez hem kendileri hem Andrea ile Leonidas için anmış sığınmıştı Allah'a. Nozel Gölü'nün kıyısına vardıktan sonra gerisi kaptanla oğlu için kolaydı. 4,5 yıl ele geçmedikleri yaylarındaydılar artık. Jandarmaların tüfeklerini söz verdikleri yere bıraktıktan sonra çok iyi bildikleri keçi yollarından Kozana'ya indiler. Kozana'nın Karayen köyünde 4 yıl kendilerine yataklık eden bir çoban vardı. Onu buldular. Silahlandılar. 1 yıl Kozana dağlarında gizlendikten sonra Arnavutluğa geçtiler. O yıllarda Yunanlıların elinden kaçan her Türk'ün yolu Arnavutluk'tan geçerdi. Avalonya limanından İtalya'ya, oradan da vapurla İzmir'e. Arif kaptanla oğlu da o yolu izlediler. Bir süre İzmir yakınlarında at alıp satarak geçindiler. Kurtuluş Savaşı çıkınca kendi binekleriyle savaşa katıldılar. Savaş boyunca birçok yararlılıkları duyuldu. Fahrettin Paşa'nın İzmir'e ilk giren atlıları arasında Arif kaptanla oğlu da vardı. Mavi Tencere 1916 bütün Makedonya'da yine kargaşalıklar yılıydı. Birinci Dünya Savaşı Kral Konstantin ile Başbakan Venizelos'u birbirine düşürmüştü. Venizelos Yunan topraklarını genişletmek hırsındaydı. Savaşı Fransızlarla İngilizlerin kazanacağına inanıyor, savaşın sonunda pay alabilmek için onların yanında savaşa katılmak istiyordu. Kral Konstantin ise Alman İmparatorunun eniştesiydi. Yunan ordusunun Almanlara karşı kullanılmasını önlemek için Yunanistan'ı savaş dışı tutmaya çalışıyordu. Aralarındaki anlaşmazlık büyüyünce Venizelos'u başbakanlıktan uzaklaştırdı. Fakat bu kadarı Venizelos'u alt edebilmesine yetmedi. 1915 Kasım'ında Fransızlar Yunanistan'ın yansızlığını çiğnediler. Avusturyalılara karşı Makedonya'da cephe açarak Sırplara yardımcı olmak için Selanik'e 30 bin asker çıkardılar. Venizelos Atina'dan Selanik'e kaçtı. Selanik'te ordu içinde ilişkiler kurdu. Savaş sonunda Yunanistan'a verilecek topraklar üstüne Fransızlar İngilizlerle pazarlıklara girişti. 1916'nın ilk aylarında Yunanistan ikiye ayrılmış sayılırdı. Kral Atina'da bir hükümet, Venizelos Selanik'te ikinci bir hükümetti. Makedonya dağları bu çekişme içinde çetelerle dolmuştu. Daha doğrusu o güne kadar olan çetelerin sayısı 3-4 katına çıkmıştı. Çetelerin çoğu paralı adamlardan kuruluydu. Kanun kaçakları, işsiz güçsüz takımı, kabadayılar, çeteciliği iş edinmiş durumdaydılar. Çetecilik bu gibiler için hem para kazanmak için geçerli bir yol olmuştu. Çeteler kimden para alırsa ona hizmet ediyor, kimi Fransızlar, kimi Osmanlılar, kimi Bulgarlar, kimi Arnavutluk'ta Esat Paşa, kimi Kral, kimi Venizelos hesabına köyleri kentleri yakıp yıkıyor, yağma ediyor, adam öldürüyorlardı. Birbirine düşman efendilere hizmet ettikleri ölçüde birbirlerine de düşmandılar. Aralarındaki ihanetler, eski kinler, kan gütmeler bu düşmanlıkları daha da artırıyor, bu yüzden birbirleriyle de çarpışıp duruyorlardı. Venizelos, Selanik'e yerleştikten sonra dağlardaki çetelerin çoğunu kendine bağladı. Çeteciler eliyle yasal olmayan yollardan hükümeti ele geçirmek isteyenlerin her dönemde kullandığı yollara başvurdu. Hükümeti zayıf düşürmek, hükümete karşı olanları yıldırmak için çetecilerle Makedonya'nın dört bir yanında karışıklıklar çıkarmaya başladı. 1916 yazında çetecilerin bu yıldırma saldırıları iyice arttı. Makedonya Müslümanları ile Bulgarlar 1. 2. Balkan Savaşlarından kalma duygularla Venizelos'a karşıydılar. Ayrıca süregelen Dünya Savaşı'nda müttefiklere karşı savaşmaya yanaşmadığı için krala yakınlık duyuyorlardı. Venizelos'un çetecileri bu nedenle öncelikle Makedonya Müslümanları ile Bulgarlarını sindirmeye girişmişlerdi. Ağustos girerken Kaylar, Zeleniç, Karaferye gibi Müslümanların çoğunlukta olduğu kasabalarda Soroviç, Banitsa, Voştoron gibi Bulgarların çoğunlukta olduğu köylerde çok can yaktılar, ev yakıp adam öldürdüler, kadınları kızları kirlettiler. Sıra Florina'daydı. Fransızlar 1916 Temmuz'unda beni tutuklamışlardı. Babam Florina Müslümanları arasında sözü geçen adamlardandı. Üstelik Osmanlılığı dik kafalılığıyla tanınırdı. Venizelosçu çetecilerin Florina'ya yapacakları ilk baskında kendisini bulup öldürecekleri %100'dü. Rahmetli dayım Rıza Bey, anama bizlere çok düşkündü. Babamın yetişkin kız kardeşlerimin anamın başına gelecekleri hep düşünmüş rahat edememiş. Koriçka'da hepsi silahlı 30'u bulan çobanları, aylıkçıları ile yaşadığı çiftliğini çetecilere karşı daha güvenli bulduğu için Ağustos'un ortalarına doğru bir sabah yanında iki adamı bir yaylıyla anamları almak için kalkmış Florina'ya gelmiş. Babamı anamı Goriçka'ya kaçmaya razı etmiş. Bizimkiler çarçabuk toparlanmışlar. Dayım söz arasında Goriçka'ya kadar yolda başınıza bir şey gelmezse ondan sonra da bir şey gelmez. Kısmet olursa ortalık yatıştıktan sonra sizi sağ salim Florina'ya döndürürüm demiş. Rahmetli babam konuşmalarına bakılırsa politikadan anlayan bir adam olmalı. Dayıma Venizelos'un kavgasının Müslümanlar Bulgarlarla değil Kral Konstantin'le olduğunu, en geç bir aya kadar aralarında kozlarını paylaşacaklarını, ondan sonra da hangisi kazanırsa kazansın karışıklıkların duracağını, kendilerine, evlerine dokunan kalmayacağını söylemiş. İnsanların bir yanı tuhaftır. Kolay anlaşılmaz. Kılıçtan kurtulmak için evlerinden, yurtlarından kaçarlarken belki de canlarından çok altın, elmas gibi değerli neleri varsa onları kurtarmayı düşünürler. Bunun için de paralarını, altınlarını, takılarını çömleklere, kutulara koyar, geri dönünce bulmak umuduyla toprağa gömerler. Çok eskiden ölüleri de öyle altınları, elmasları, kılıçlarıyla birlikte gömerlermiş. Ölülerin dirileceklerine inanır, dirilince değerli neleri varsa yanlarında bulmaları için böyle yaparlarmış. Belki de o dönemlerden kalma bir alışkanlık olmalı bu. Çeteciler dağda yolunu kesip canını alacak olduktan sonra takılar elden gitmiş gitmemiş ne çıkar? Ama binlerce yıl sonra da soyundan geldikleriyle yakınlığını koruyor olmalı insan. Canını tehlikeye atarken evini, değerli taşınır mallarını düşmanın eline geçmekten kurtardığını bilmek, geri dönüşünde eksiksiz bulabileceği umudunu korumak istiyor olmalı. Evi toplama telaşına düşen anam, önce yüzük, küpe, bilezik, iğne nesi varsa bir tülbentin içine koyup bağlamış, tülbent elinde nereye koyacağını bilmeden oraya buraya koşuşur dururmuş. Dayımla babamın konuşmalarını duyunca bir aya kadar eve döneceklerine hemen inanmış. Bahçede vişne ağaçlarını gübrelemek için getirilmiş bir gübre yığını varmış. Mutfaktan emaye kaplı mavi çinko süt tenceresini almış. Tülbenti içine koyup kapağını kapattıktan sonra tencereyi gübre yığınının ortasına gömmüş. Dayım bizimkileri o gün almış Goriçka'ya götürmüş. Yakınları ormanlıktı. Florina çok yağmur çekerdi. Bizimkilerin gidişinden iki gün sonra bol yağmurlar indirmiş. Bahçedeki gübre yığınını eritip yaymış. Bahçemiz iki yanında adam boyunu 2-3 karış aşan duvarlarla komşu bahçelerden ayrılırdı. Sağımızdaki bahçe fırıncı Vasil'in, solumuzdaki bahçe tatlıcı Panayot Margaritin'indi. Yağmurların ardından güneş açınca fırıncı Vasil yağmurun bahçesine verdiği zararı görmeye çıkmış. Devrilen 3-5 fasulye sırını düzeltmiş, sağa sola yayılan toprakları küreleyip süpürmüş. Panayot Margariti de öyle. Arıkları yeniden çekip tıkanan su yollarını açtıktan sonra ikisinin de aklı bizim bahçeye takılmış. Bizim bahçenin sessizliği, dinginliği adeta ikisini de dürtmüş. Fırıncı Vasil duvarın dibine üst üste 2-3 taş koyup üstüne çıkmış. Ne var ne yok diye bizim bahçeye bakınca gübre yığınının ortasında yarıya kadar açığa çıkan mavi tencereyi görmüş. Nedir, niye gübre yığınının üstünde duruyor diye iyice meraklanmış. Kendisini yukarı çekip duvara tırmanmaya kalkınca karşı duvardan Panayot Margariti'nin sesini duymuş. Nereye bre Vasilaki? Bakmış karşı duvarın üstünde Panayot kendisi gibi başını uzatmış bahçenin sağını solunu araştırıyor. Bakışları mavi tencereye gelip takılıyor. Biraz şaşkın, İbrahim Efendi'nin bahçesine yağmur zarar verdi mi vermedim ona baktım demiş. Karşılıklı yağmur üstüne, bahçeleri üstüne bir şeyler konuşup duvarlardan ayrılmışlar. Vasil çıktığı taşların üstünden yere inmiş ama duvarın dibinden uzaklaşmamış. Ne demeye o mavi tencere gübre yığının ortasında, içinde ne var diye düşünüp kalmış. Panayot denilen o hergele tencereyi gördü. Belki de iner alır, karıştırır diye kuşkulanmış. Bahçede duvarın dibinde evdekilere karşı sözde güneşleniyorum diye bir saat kadar oyalandıktan sonra dayanamamış yine taşların üstüne çıkmış. Bakmış ki Panayot Margarit'i gözleri mavi tencerede karşıda duvara tırmanmaya çalışıyor. Bir saat önce kendisini yakaladığı durumda Panayot'u yakalayınca alay sırası ona geçmiş. Ne o Margarit'i demiş. Ne arıyorsun İbrahim Efendi'nin bahçesinde? Vişne toplayacaksan vişnelerin zamanı geçti. Panayot şaşırmış, aklına ilk gelen yalanla karşılık vermiş. Bizim tavuklardan biri kaçtı, onu arayacaktım. Hani tavuk, nerede? Panayot toparlanmış, haklısın ben de göremiyorum. O gün öyle geçmiş, iki komşu bahçeyle niye ilgilendiklerini birbirinden saklayarak duvardan ayrılmışlar. Gece ikisi de akılları mavi tencerede doğru dürüst uyuyamamışlar. Ertesi gün Vasil fırına gitmemiş. Kuşluğa kadar kendini zor tutmuş. Yine taşların üstüne çıkmış. Bu kez ya yine Panayot duvarın üstünden bakıyorsa diye yavaş yavaş doğrulmuş gübre yığınına bakmış. Mavi tencerenin bir gün önceki yerinde durduğunu görünce yüreği rahatlamış. Gözleri karşı duvarda bir süre beklemiş. Panayot'tan yana ses çıkmayınca yine duvara tırmanmaya kalkmış. Fakat tam bacağını duvarın üstünden atacakken Panayot'un saçları dökülmüş dazlak kafasının duvarın gerisinden yavaş yavaş yükseldiği gözüne ilişmiş, hemen geri çekilmiş. Panayot o sabah çarşı içinde reçel kurabiye sattığı dükkanını açtıktan az sonra Vasil'in fırınını dolanmış, Vasil'i fırında göremeyince içine kurt düşmüş, doğru bahçeye koşmuş. Bir gün önceden duvarın dibinde tersine dönük duran küfenin üstüne çıkmış. O da Vasil gibi tedbirli davranarak duvarın gerisinde yavaş yavaş doğrulmuş. Mavi tencereyi yerinde görünce onun da yüreği rahatlamış. Ama yürek rahatlığı uzun sürememiş. Tencerenin yerinde durmasının önemi yok. İş içindekilerde diye düşünmüş. İçindekiler yerinde duruyor mu durmuyor mu? Önemli olan o. Duvara aşıp bahçeye inmek için bacağını duvarın üstüne atmış. Öbür duvarın gerisinde üst üste yığılığı taşlarının üstünde çömelen Vasil, Panayot bizim bahçeye inecek mi inmeyecek mi diye iyice kulak vererek beklemiş. Hiçbir ses duymamış ama yine de ne de olsa yaz. Yalın ayak bahçeye süzülmüşse ne ses çıkacak ki diye güvenememiş. Ne olur ne olmaz diye yavaş yavaş bir daha duvarın gerisine doğrulmaya kalkmış. Panayot Vasil'in o kuş yuvası gibi kabarık saçlarının duvarın üstünden yükseldiğini görünce kendisini gerisin geri küfenin üstüne bırakmış. Panayot da en az Vasil kadar meraklı adamdı. Küfenin üstünde içinden 100'e kadar 200'e kadar sayarak bekledikten sonra onun da Vasil'in kapıldığı kuşkulara kapılması olağandı. Bu kez %100 Vasil'i bizim bahçede yakalayacağından emin, hızla küfenin üstüne doğrulunca Vasil'i duvarın üstünden bir gün önceki gibi bahçeye bakınır görür. Hayrola Vasilaki der, bugün yağmur da yağmadı, ne zarar aranıyorsun İbrahim Efendi'nin bahçesinde? Vasil kızmış. Beni bir yana bırak da sen söyle ne aradığını duvarın üstünde. Bugün de tavuk kaçırmadın ya. Ben biliyorum senin neyi arandığını. Ne arıyorum? Ben ne aranıyorum? Dayanamaz gülerler. Vasil, bana bak Panayot Margarit'i der. O gübrenin üstünde duran mavi tencere var ya, bir parmak yerinden oynarsa karışma. Ben de sana onu söyleyecektim. Gübrenin üstünde pabuçların izini görmeyeyim. Kısacası bir ay her gün iki komşunun biri duvarın üstünden bakacak olsa öbürünü karşı duvarda görmüş. Bir ay sonra Eylül'de babamın dediği doğru çıktı. Venizelos Selanik'te Atina'ya başkaldırdı, ayrı bir hükümet kurdu. Çetelerin baskısı durdu. Bizimkiler eve dönmüşler. Anam doğru vişne bahçesine koşmuş. Mavi tencereyi gübre yığının ortasında açıkta görünce epey bir korku geçirmiş ama tülbentini tencerenin içinde el değmemiş olarak bulunca rahatlamış. Panayot'la Vasil yaylanın kapımızın önünde durduğunu, bizimkilerin eve döndüğünü duyunca duvarların gerisindeki yerlerine koşmuşlar. Panayot, bir aydır yerinden oynatmadığı tersine kapatılmış küfesinin üstüne vasil taş yığınına çıkmışlar. Babam vişne bahçesinin kapısındaymış o sırada. Kapıyı çekip anamın arkasından çıkmak üzereymiş. Şakalaşmazdı kimseyle. Panayot'la Vasil yüzünün güldüğünü görünce cesaretlenmişler. Selamla, hatır sormakla hoş geldinizle söze başlamışlar. Ardından Vasil konuya girmiş. Biz elimizden geldiği kadar evinizi bahçenizi kolladık. Sabah akşam böyle duvardan uzanıp göz kulak olduk. Panayot eklemiş. Bir eksiğimiz yok ya. Babam çok şükür yok demiş, eksik olmayın. Panayot bakışlarıyla mavi tencereye aranmış. Siz yokken çok yağmur yağdı. Gübrelerin ortasında mavi bir tencere vardı. Daha bu sabah yerindeydi. O yok. Ne oldu acaba? Siz mi aldınız? Birden içine düşen bir kuşkuyla, yoksa demiş, gözlerindeki Vasil'in yüzünün ne göstereceğini kollamaya başlamış. Daha o gün öğleyin tencereyi yerinde gören Vasil de, bu köpoğlu bana bir oyun oynamasın, acaba tencereyi aldı da böyle ağız mı yapıyor diye aklından geçirmiş. Panayot'a bakarak kaşlarını çatmış. Babam, yerindeydi aldık deyince ikisinin de solukları boşalmış. Vasil dayanamamış. İbrahim Efendiciğim demiş, sormak ayıp olmasın, ne vardı o tencerede? Gübrelerin ortasında işi neydi yepyeni tencerenin? Bir aydır ikimize de dert oldu. İnip alsak bir türlü, almasak bir türlü. Panayot'a bakarak sözünü tamamlamış. Biri çalmasın diye rahat uyku uyumadım. Panayot ona bakarak eklemiş. Evet, ben uyuyacak olsam biri inip çalabilirdi. Babam tenceredekileri söylemiş. 2 yıl sonra ben hapisten döndüm. Sokakta sık sık Panayot'la Vasil'le karşılaşırdım. İkisi de şakacı adamlardı. Çoğu çarşıdan eve birlikte dönerlerdi. Yolda ayaküstü, mavi tencere duruyor mu diye sık sık takılırlardı bana. Bazen bir meyhanede karşılaşırsak birlikte bir kadeh rakı içmeye tutardık birbirimizi. İçerken ikisi de uzatmaktan hoşlanırlardı bu şakalarını. Vasil Panayot'u gösterir. Ah be Mustafa derdi, ben olmasam bıraksaydım bu kel kafalıyı, çoktan uçmuştu annenin altınları elmasları. Mavi tencerede ne varsa hepsi rakıya kumara gitmişti. Panayot gülerek, akıl yok ki bu kirpi saçlı da, fena mı olurdu cebim dolu olsa, şimdi bir şişe daha getirtirdim ortaya, size de yarardı. Uçak. Babam başkalarını işine karıştırmasını sevmez, bu yüzden yapacaklarından kimseye söz etmezdi. Beni İstanbul idadisine yatılı göndereceğini de kimseye söylemiyordu. Bense İstanbul'a gitme sevinci içinde bir iki akranımın yanında biraz gevezelik ettim. Haber kasabada çabucak yayıldı.